Tekrar.
Neyse adımız da
uyumlu için. Yemek.
Hayatın Sesleri. Başkent'e hoş geldiniz. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar yine bugünkü birlikteliğimizi. Sevgili Cihan Aktepe yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi sizler de dahil olun programımıza. 0090-312-463-3419 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı program boyunca arayabilirsiniz. Elektronik posta yoluyla da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla olan birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyorsunuz şimdi.
Sert poyrazan eski, taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. Gel gör ki bende rüzgar, en sert poyrazan eski, taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. İstemem artık geriye dönme, dönersen yine bu evde sönme. Hasrettir bir intikam, ihanetten geri kalan. İstemem artık geriye dönme, dönersen bile bu evde sönme. İstemem artık geriye dönme, dönersen sönme.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor. Başkent'ten devam ediyor Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Hemen konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı'nda diyetisyen Sayın Meral Çarkçı stüdyo konuğumuz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, yaşamımız içerisinde okul çağı çok özel bir dönem gerçekten. Şimdi çocukların büyüme ve gelişme dönemi olarak baktığımızda başarılı bir eğitim içinde öğrencinin sağlıklı olması gerekiyor tabii ki. Sizin bakanlık olarak bu konuda yaptığınız çok çalışma var tabii. Hı-hı. Onlardan da söz edeceğiz ama okul sağlığı deyince ne anlıyoruz? Yani,
şimdi okul çağına bir bakmamız gerekiyor. Okul çağı dediğimiz zaman 6-12 yaş grubu ve adolesan grubu dediğimiz zaman çocukluktan ergenliğe geçiş dönemi olan 12-18 yaş gruplarını kapsıyoruz. Peki sizin de dediğiniz gibi bu dönemin özellikleri neler? Çocuklar bir büyüme ve gelişme içindeler. Bu büyüme fizyolojik olduğu gibi psikolojik ve sosyal gelişimleri de hızlı. Çünkü çocuklar bilinçli olarak toplum yaşamına katılıyorlar. Sonra yaşam boyu devam edebilecek davranışları büyük ölçüde bu dönemde oluşuyor. Bilgi almaya ve alışkanlık kazanmaya da en uygun oldukları dönem. Şimdi bu hızlı büyüme ve gelişmenin sağlanabilmesi için çocukların enerji ve besin öğeli gereksinimlerinin yeterli ve dengeli bir şekilde sağlanması gerekiyor. Peki çocuk yetersiz ve dengesiz beslenirse ne oluyor bu çağda? Büyüme gelişmesi etkileniyor. Hastalıklara karşı dirençsiz oluyor. Sık hastalıyor. Hastalığı ağır seyrediyor. Okula devamsızlık nedeniyle okul başarısı düşüyor. Algılama, dikkat ve bilişsel yetenekleri etkileniyor. O zaman okul başarısını artırmak, çocukların bilişsel yeteneklerini geliştirmek ve gelecek nesillerin daha güçlü ve sağlıklı olmalarına temel hazırlamak için çocukların beslenmesi bu çağda çok önemli.
Evet, bunun için yaptığınız çalışmalar var. Hı-hı. Sağlık Bakanlığı olarak. Bu çalışmalardan söz edelim. Hı-hı. İsterseniz
birazcık. Şimdi bu dönemin şöyle beslenme sorunlarına bir bakacak olursak, yaptığımız araştırmalardan bir tanesi... TOÇBİ 2009 yılında Türkiye okul çağı çocuklarının büyümenin izlenmesi araştırmasında 6-10 yaş grubunda yapılmış bu araştırmada çocukların %65'i şişman, %14.3'ü hafif şişman ve kilolu. Toplama bakarsak şişman ve kilolu toplamına %20.8. TBSA dediğimiz kısa adı Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması 2010 yılında yaptığımız araştırmada da 6-8 yaş grubu çocuklarda şişmanlık ve hafif şişmanlık birleştiğinde %21.1'e ulaşıyor rakam.
Peki bunun nedenlerine baktığınızda
tabii
ne
ki,
görüyoruz?
Daha devamı da 2016'ya Hı-hı. doğru da araştırmalarımız var. Gitgide şişmanlık arttığını
evet.
göreceğiz. Yine bizim 2013'te Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesiyle 21 Avrupa ülkesiyle birlikte yaptığımız çocukluk çağı obezite araştırmamız var. 7-8 yaş grubunda orada oran 22.5'a çıkıyor. Yine bu araştırma aynısını 3 yıl sonra 2016'da yeniden yaptık. Onun tam son basımı aşamasındayız. Burada 24.5'a çıkıyor. Sonra 2015 yılında fiziksel aktivitenin teşviki projesi kapsamında bisiklet okullara dağıttık. Ve bunu bir değerlendirme araştırmasını yaptık. O da 10-15 yaş grubunda hafif şişman, kilolu çocuklarla şişman çocukların toplamı %33.3'e çıkıyor. Hı hı. Tablomuza baktığımızda şunu görüyoruz. Gitgide şişmanlıyoruz.
Nedeninde
evet.
ne yatıyor? Çünkü okulların pek çoğunda artık öğle yemeği var. Hı hı. Ancak tabii bir de kantin unsuru
evet.
var. Hangisinden kaynaklanıyor
evet.
acaba?
Tabii ki şişmanlığı etkilen etmenler çok farklı etmenler var. Neden olan davranışlar var. Aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite bunların başında şişmanlığın artması için artıran sebepler. Ama tabii genetik faktörler, fizyolojik faktörler, psikolojik etmenler ve çevresel özellikler de bu çağa şişmanlığa neden olan davranışlar. Hı-hı. Bu çağa çocukların beslenmesine şöyle baktığımızda bunlar yine yaptığımız bu araştırma sonuçlarına göre bu 2013 COSIT Tur araştırmasında haftada 4-6 kez neredeyse her güne yakın şekerli barlar ve çikolatayı %22 oranında tüketiyorlar. Yani 5'te 1'den daha fazla bir çocuğumuz, 4'te 1'e yakın çocuk bunları yiyor. Cipse patlamış mısırı yine dün gün haftada 4-6 kez tüketenlerin oranı %13.4. Çünkü bu atıştırmalıklar, ayaküstü yenebilen bu besinler genelde enerjisi yüksek, doymuş yağ ve tuz içeriği fazla, Ama A ve C vitamini, kalsiyum, posa yetersiz olduğundan dengesiz ve yetersiz beslenmeye neden oluyor. Ve kalp damar hastalıkları, diyabet gibi kronik hastalıklara zemin hazırlıyor.
Evet. Şimdi tabii bu söylediklerinizin çoğu okul kantinlerinde satılıyor. Enerji yoğunluğu yüksek yiyecek ve içecekler. Hı hı. İşte hazır gıdalar, çeşitli içecekler, kızartmalar gibi vesaire az önce saydıkları satılıyordu. Şimdi ne artık yaptık? Ne yaptınız? Hiçbirinde mi satılmayacak şimdi artık şöyle, ya da satılmıyor?
Dünya Sağlık Örgütü dünyada bu art hızla artan obeziteye karşı, şişmanlığa karşı önlemler alıyor. Diyor ki ülkelere, bir kere okullarda sağlıklı beslenme ortamları yaratılması gerekir. Çocukların toplu olarak olduğu okullarda yüksek enerji, doymuş yağ, trans sağı, şeker ve tuz içeren tüm yiyecek ve içeceklerin bu pazarlaması okullarda pazarlamasının okulları arındırın. Okullarda sağlıklı beslenmeyi teşvik eden programlar oluşturun ve özellikle de okul beslenme politikalarında bu yüksek enerjili yiyecekleri sınırlandıran kısıtlamalara göre kriterler getirin diyor. Biz bu doğrultuda neler yapıyoruz? Dediğiniz gibi kantin düzenlemeleri. Şimdi 2011 yılında Milli Eğitim Kantinler Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde. 2011 yılında kantinler, okul kantinlerinde sadece çocukların tüketmemesini istediğimiz yağlar, kızartmalar, hı hı, cipsler ve gazlı içecekler, kolalar vardı. Fakat biz baktık, dünyayı inceledik. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri, Avrupa Birliği'nin önerileri, Amerika'daki uygulamalar, iyi dünya örnekleri ve Avustralya örnekleri inceledik. Kendi ülkemizdeki duruma baktık ve Okul Sağlığı Bilim Kurulu'yla beraber bir düzenleme getirdik. Dedik ki okulda çocuklarımız için yiyecek ve içecek standartları hazırladık. Sonra bunu Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduk. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı da 2016 yılında okul kantinlerinde satılacak gıdalara bizim önerimizle kriter getirdi.
Peki bu beslenme dostu okul programı projesi dediğimiz midir?
Evet, evet. Şimdi yok, bu beslenme dostu okul projesi için de bunlara dikkat ediyoruz ama beslenme dostu okul projesi de okulların gönüllülük esasına dayandıkları ve bizim beslenme dostu okula bir proje. Bir beyaz bayrak projesi var. Bu beyaz bayrak projesi de gönüllülük esasına dayanıyor. Bunda okulun hijyen kısmını sağlıyor okullar. Hmm. Daha sonra da eğer beyaz bayrak almışsa o okul, bize gönüllüyse beslenme dostu olmak için müracaat ediyor. Bir kriterlerimiz var. Kriterlerimizi yerine getiren okula beslenme dostu okul diyoruz. Sayımız az ama hedeflerimiz arasında hızla çoğalıyor. Ne beslenme güzel. Dostu okulda çok önemli.
Evet.
Diğer yaptığımız şeyler de var. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri arasında hani beslenme, sağlıklı beslenme ortamları yaratılması gerekiyor diyor. Okul sütü dağıtılıyor. Okul üzümü dağıtılıyor. Bunu okul sütünü 3 bakanlık birlikte yapıyoruz. İkinci dönemde haftada 3 gün çocuklarımıza 200 mililitre süt dağıtıyoruz. Bu da çok önemli. Çocuklarımızın hem süt içme alışkanlıkları için hem de yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmak için, o da çok önemli bir proje.
Evet. Şimdi tabii kantinlerde artık süt, ayran, sebze, meyve gibi işte taneyle satılan yiyecekler de olabiliyor artık. Tabii o eskisi gibi değil. Biraz daha katılar aslında.
Şimdi
okul
şöyle,
kantinlerde bu anlamda.
Çok çok katı demeyelim. Çünkü biz dedik ki bu okulda ambalajlı gıdalara belirli bir kriterler getirdik. Dedik ki bu ambalajlı gıdaların belirli bir oranda kalorisini, yağını, şekerini, tuzunu bizim dediğimiz standartlara getirirseniz bunların satılmasında bir şey yok.
Sakınca yok. Evet.
Bunun üzerine firmalar harekete, hı-hı, geçtiler ve reformülasyon çalışmaları yaptılar. Dünyada da bu böyle. Reformülasyon çalışmalarıyla ürünlerini kantinlerde satıyorlar. Ama eski alışkanlıklardan uzaklaşmak tabii ki biraz zaman alacak. İşte biz de bu konuda ne yapıyoruz? Eğitimler yapıyoruz. Kitaplar, görsel materyaller, dediğiniz gibi projeler, müdahaleler yapıyoruz. İşte beslenme dostu okul, kantin düzenlemesi. Sonra çocukların En önemli etkilendiği kısım da yine Dünya Sağlığı örgütleri arasında bu yiyeceklerin çocuklara pazarlamasına da sınırlamalar getiriyor. Ne yapıyoruz? Bunun üzerine RTÜK'le birlikte bir çalışmamız var. Çünkü bu yaş çocukları reklamlardan özellikle çok etkileniyorlar. Çünkü program içeriğiyle reklam arasındaki farkı bu yaş grubu 10 yaşındaki 12 yaşındaki çocuklar ayırt edemiyor. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü'nün yine önerileri kapsamında bunlarla ilgili bir profil çalışması yaptık. Besin profili. Bunu RTÜK'e paylaştık. Şimdi oradan bir sonuç bekliyoruz.
Evet. Şimdi peki bu uygulamalar okullarda ne zamandan beri var? Ya şunu sormak istiyorum. Onun için bu soruyu sordum. Okullarda, o okullarda yaptığınız çalışmalar var mı? İşte kilo oranları düştü mü çocukların ya da
tabii
ne
ki
kadar düştü? Bir düşüş söz konusu mu bu programlar uygulanmaya başlayalı beri?
Beslenme Dostu okul programımız gönüllülük esasına dayandığı için okullar çok fazla şey yapmadılar. Biraz ağır ilerledi bu program. Ama şimdi onları biraz daha motive edecek Milli Eğitim Bakanlığı bazı önerileri var. Beslenme Dostu Okul programımız bizim Beyaz Bayrağı da bağlı. Yani Beyaz Bayrak programını almadan, Beyaz Bayrak şeyini almadan okul Beslenme Dostu okulunun şartlarımızdan bir tanesi bu.
Ya önce temiz olacak okul.
Aynen.
Hijyene uyacak.
Hijyene
evet.
Uyacak. Ondan sonra bizim dediğimiz şartlara uyacak. Bu biraz oranımız az. Türkiye genelinde işte toplam sayımız 58 bin okul var ama bizim 5 bine yakın beslenme dostu okulumuz var. O yüzden bu bayağı düşük bir oran ama gitgide hedeflerimiz var. Hedeflerimizi de tutturuyoruz. Bütün amacımız bütün okulların beslenme dostu okulları olması.
Ne güzel, umuyoruz öyle olsun. Tabii ki öğrencilerin doğru beslenmesi çok önemli. Tüm bu yaptığınız çalışmalarda öğrenci sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar
kesinlikle,
aslında.
Kesinlikle.
Burada anne babalara da birazcık, biraz değil birazdan fazla görev düşüyor.
Aynen.
Her zaman olduğu gibi galiba.
Aynen.
Değil mi?
Tabii, çünkü biz hani çocuklara okul ortamında müdahale ediyoruz, eğitimler veriyoruz ama anne babaların asıl yapması gereken çok önemli şey. Çünkü çocuk şeye gelene kadar, okul çağına gelene kadar anne ve babanın eğitimiyle, anne babaların şekillenmesiyle şekilleniyor. Beslenme alışkanlıkları aslında ilk kazandırılan anne ve babaların besleme şekli.
İlk başta belki öyle başlıyor ama ergen olmaya başladıktan sonra birazcık farklılaşıyor galiba. Okulda her gün o tostlardan ya da her gün o poğaçalardan yemek istiyor. Ne yazık ki orada birazcık müdahale edemiyorsunuz. Biraz da sıkıntı oradan başlıyor galiba.
Çünkü şeylerden çok etkileniyorlar. Yani hani okul, hele adolesanlarda akran gruplarından çok etkileniyorlar. Ama tabii ki kötümser değiliz. İyi şeyler yapacağız. Bir de hemen bu dönemde yaygın görülen olumsuz beslenme alışkanlarından bir tanesi de öğün atlama. Özellikle kahvaltıyı atlıyorlar. Şimdi bizim bu 2009'da yaptığımız araştırmada her gün kahvaltı yapmama oranı %35 iken 2010'daki araştırmada bir ortalama %15.9'lara, en son bu COSI 2013'te de %9.8'lere düşür. Demek ki artık çocuklarımız yine bu oran bu şey mi? Değil. Ama çocuklarımız artık kahvaltının önemini herhalde anlıyorlar ve yavaş yavaş yapıyorlar. Çünkü çok önemli bir öğün.
Evet, gerçekten öyle. Şimdi tabii ki çok fazla beslenme sorunu var bu anlamda baktığımızda. Tüm bunların giderilmesi için yaptığınız çalışmalar var. Onlardan söz ettik. Ama son olarak beslenme önerileriniz neler olacaktır? Şöyle kısacık bir iki cümleyle alalım. Tabii. Süremizin sonuna geldik çünkü.
Çünkü biz çocuklara yeterli ve dengeli beslenmelerini istiyoruz. Ama o yeterli ve dengeli beslenmenin nasıl olacağı konusunda da eğitimlerimiz var ama onu da ayrıca bir programda tekrar sizle bir tartışırız. Bu yaş grubu yeterli ve dengeli beslenme deyince ne anlıyoruz? Nasıl beslenmeli? Bir de bu yaş grubunda çok önemli olan fiziksel aktivite de var. Fiziksel aktivite azlığı da çok önemli. Yine bizim 2016 yılında yaptığımız bir araştırmada 10-15 yaş grubunda bu çocukların %20'ye yakını hafta içinde hiç fiziksel aktivite bulunmadığını söylüyor. Yani %20 büyük bir oran.
Aslında vakitleri de olmuyor belki çocukların. Çünkü okul saatleri çok uzun.
Ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela şimdi bu öğrencilerde ilkokulda bizim seçmeli spor ve fiziksel aktivite etkinlik dersi var. Seçmeli. Şimdi öğrencileri seçenler %53.5. Fakat öğrencilerin seçmeyenlere sorulduğunda neden seçmiyorsunuz deyince %32 diyor ki diğer derslerin sınavlarına hazırlanıyor.
Evet.
Yani bir ders, bir fiziksel, bu algı kötü bir algı. Dersler fiziksel aktiviteyi, fiziksel aktivite dersleri çok daha olumlu yönde etkilediği halde, çünkü hem bedenen, hem sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
Evet. Bedenin belki de o derslere zorunluluk getirilmesi gerekiyor bu anlamda baktığımızda. Belki çalışmalarınız içerisinde bu da yer alabilir. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğunuz
çok
için.
Çok teşekkür ederim.
Sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle diyelim. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı'nda diyetisyen Sayın Meral Çarkçı, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Türkiye'de saatlerimiz 15.29'u gösteriyor ve biz şimdi Almanya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda Sayın Tarık Bayram Gölezlioğlu var. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar efendim.
Evet, şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı Almanya'da geleceğin genç Türk yazarlarını keşfetmeyi amaçlayan bir proje başlattı. Bu projeden söz edelim çünkü sizin kapsamınızda gerçekleşiyor herhalde.
Hı hı.
Buyurun.
Proje bir pilot proje aslında. Almanya'nın Rhein-Neckar bölgesi dediğimiz bir bölgede uyguluyoruz. Biliyorsunuz Türkler çok geniş bir alanda yaşamıyorlar. Biz bu asıl amacımız burada yaşayıp burada doğup burada büyüyen gençlerin içinde yazma potansiyeli olan gençlerin bir şekliyle motivasyon yapılarak bir şekilde yazar olabilmelerinin önüne açılmasını sağlamak. Bu proje işte içinden bir makale yazacak gençler aslında. 3 ya da 4 sayfaya geçmeyen herhangi bir konuda yazabilirler. Türkiye ile ilintili olması yeterli. Yani Almanya'da Türk olması da gerekmiyor. Hangi milletten olursa da bu yarışmaya katılabiliyor. Belirlediğimiz 15 tane makalenin gençlerini İstanbul'a götüreceğiz. İstanbul'da sabah kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği gibi alanlarda Türkiye'nin önde gelen yazarlarıyla, sanatçılarıyla, edebiyatçılarıyla, eleştirmenleriyle, şairleriyle oturup sohbet edecekler, soru soracaklar, dinleyecekler ya da kendileri anlatacaklar. Aynı zamanda bu gençler Türkiye'de bilinen birkaç tane büyük yayın evini ziyaret edecekler ve büyük matbaalarda bir kitabın nasıl hazırlandığını en azından görsel olarak görmüş olacaklar. Yani bir kitap fikir aşamasından grafik aşamasına, editoryal kısımdan kapak tasarımına kadar olan bütün konsepti de görmüş olacaklar. Aynı zamanda da biraz da Türkiye'yi gezmiş olacaklar kendilerince. Sonra döndükten sonra bir makale daha yazmalarını isteyeceğiz. Sonra bütün bu makaleleri bir kitap halinde toplayacağız. Sonra bu çocukların mezun oldukları okullar var. İlkokullar, ortaokul, lise, buranın denkliği olan. Bu okulların kütüphanelerine ve yaşadıkları şehirlerin şehir kütüphanelerine bu çocukların adına hediye edeceğiz. Eğer içlerinden de potansiyeli olan, bu konuda gerçekten emek harcamış olan gençler çıkar ise de Türkiye'deki ziyaret ettiğimiz yayın evleri bu gençlere bir şekilde sahip çıkıp onların en azından ilk kitaplarının yayınlanmasına katkı sağlayacaklar.
Ne güzel. Projeye kaç yaş grubu katılabiliyor?
Aslında yaş grubu değil. Aslında elimizde böyle bir test etme yöntemimiz yok. Biz çocukların yazdıkları makalelere bir not da vermeyeceğiz. Orada sınırlar genç olmuş olması. 16 ile 23 yaş arası olarak belirledik. Tarihleri de 28 Ekim 2 Kasım olduğu için, çünkü uçuşlar vesaireler, onları programı netleştirmek gerekiyor.
Evet.
28 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında uçuş engeli olmayan ve bu konuya ilgi duyan, yazma potansiyeli olan, kendim yazar olabilir miyim gibi düşünen bir şekilde gençlerin bu yarışmaya katılıp en azından bu işi yapıp yapamayacaklarını, en azından bu işin önünde ardında neler var, onları nasıl yapabilirim mi kendisini cevaplamış olacak bu sayede.
Evet.
Belki de 3-5 yıl sonra belki bu gençlerden herhangi biri ya da bir tanesi bir yerde bir spor yazarı olabilir.
Evet, ne güzel. Şimdi projeyi siz hazırlayıp Kültür ve Turizm Bakanlığı'na
evet.
sundunuz. Pek çok proje vardı herhalde, değil mi?
Evet.
Onlardan seçildi bir tanesi ve desteğe layık görüldü.
Evet.
Şimdi bu aşamadan söz edelim isterseniz birazcık.
Bu aşama derken şöyle, bu projenin başarıya ulaşabilmesi için Türkiye'nin resmi kurumları ya da buradaki resmi kurumlarla iletişime geçmek gerekiyor. Sonuçta biz bu projenin en idealiyle, yani başka bakanlıklar da olabilirdi.
Hı hı.
Ama Kültür Bakanlığı'nın bu işte hani ilgisinin daha olabileceğini düşünerek bu projemizi biz Kültür Bakanlığı'na sunduk o zaman. Kültür Bakanlığı da Almanya'da böyle bir projenin uygulanabileceğini bize iletti ve biz bunu daha çok derinleştirdik ve bu projeyi bu hale getirdik.
Ne güzel. Almanya'da başladı ama sanıyorum Avrupa'ya da yayılacak böylelikle.
Tabii, inşallah. Tabii bir şeyin küçüğünü yapmadan büyüğünü yapmak çok uygun değil. Biz hani kurumsal olarak daha çok bu tarz projelerle çalışıyoruz. Benim kendime ait bir ajansım var. Biz bu tarz işler, projeler geliştirip hizmet sağlıyoruz. Sonuçta bu dediğimiz projenin devamının olmasını arzu ediyoruz. Ve bunun için altyapılarımızı kuruyoruz, ona göre hazırlıyoruz. Ve bu sayede en azından hani bu gençler bir şekilde kendilerini daha iyi ifade edebilirler mi sorusunun cevabını bir şekilde anlatabilmeye çalışıyoruz.
Peki ifade edebilmişler mi yazıda özellikle? Çünkü konuşmakta zaman zaman güçlükler çektiklerini biliyoruz.
Evet. Şimdi buranın çocukları burada doğup burada büyüdükleri için buranın kültürleriyle de dili beraber öğreniyorlar. Yani bazı kestirme şeyleri çok fazla kavrayamayabiliyorlar. Ama bu çocuklar kendi düşünce ve ifadelerin, mesela başvuranlar içinden söylüyorum, ben ilginç olması açısından söylüyorum. Mesela başvuranların içinde 14 yaşında bir kız var. Yaşı aslında şey, yani olmayabilir gibi gözüküyor ama yazmış olduğunuz iş, yazmış olduğu eserlere baktığınız zaman ciddi bir şey çıkıyor. Mesela başka biri var, Türkçe yazmış. Türkçesi benden daha düzgün. Burada doğmuş, burada büyümüş.
Evet.
Ama çok kitap okumuş.
Hı hı.
Şimdi asıl amaç burada Türkçe yazdırmak da. Şimdi buradaki çocuklara bir sınav yapmıyoruz. Türkçelerini de test etmek gibi bir durumumuz da yok.
Evet.
Sonuçta bir gerçeklik var aslında. Buradaki çocuklara yani yapamayacakları ya da bir şekilde bile bile başarısız olabilecekleri bir şeyde çok fazla üzerine gitmek de uygun değil. Yani onlara o yüzden sınav yapmadığımızı da söylemek istiyorum aslında. Yani bir değerlendirme değil aslında.
Elbette. Sadece göçün sonunda kendi düşüncelerini yazmalarını, yaşadıklarını paylaşmalarını istediniz herhalde.
Tabii. Sonuçta bu Alman edebiyatına da büyük bir katkıdır. Sonuçta Almanya'da 50 yılı aştı göç tarihi. Burada 4 milyona yakın insan yaşıyor. Öyle ya da böyle. Sonuçta bu toplumun içinde belli yerlerde, gerekli alanlarda bir şekilde kendini ifade edebiliyorlar. Ama edebiyat, sanat dediğimiz şey daha derinlik gerektiriyor. Dolayısıyla hani bunun önünü açabilmek aslında önemli olan.
Evet.
Yazmadan da okunmuyor sonuçta. İlk önce buranın insanı burayı yazması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Burada da yaşanmışlıklar var.
Elbette. Sayın Tarık Bayram Gölezlioğlu, çok teşekkür ediyoruz efendim hayatın seslerine konuk olduğunuz için.
Bu arada bir şeyler söyleyebilir miyim?
Buyurun, buyurun lütfen.
Şimdi önemli olduğunu hissettiğim için söylüyorum. Genelde yazan çocuklarımız içine kapanık gençler. Hepsi değil ama. Sonuçta yazdıklarını ancak anneleri, babaları veya en samimi arkadaşları biliyor. Genelde kendi ceplerinde gezdiriyorlar ya da bilgisayarlarında tutuyorlar. Benim düşüncem şudur, söylemek istedim. Eğer etrafında buna göre bir potansiyel olan bir genç görür ise eğer ya da bir şekilde biliyorsa eğer, bize bir şekilde ulaştırması yeterli olabilir.
O zaman hemen adres verelim lütfen.
Biz web sayfamız üzerinden bize ulaşabilirler. www.imagentur.com ya da Facebook sayfamızdan ulaşabilirler. Yine aynı şekilde imagentur yazdıklarında imagentur.com, bu şekilde bize her zaman ulaşabilirler.
Evet, siz de imagentur'un genel müdürü olarak onlara,
evet,
bu konuda her zaman destek ve yardımcı olacaksınız. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz efendim.
Bu makaleleri de mail olarak da gönderebilirler bize. Aynı zamanda web sayfamıza da yükleyebilirler.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. İyi günler
ben
diliyoruz.
Ben teşekkür ederim, iyi günler.
Sevgili dinleyenlerimiz, Sayın Tarık Bayram Gölezlioğlu Almanya'dan Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine.
Sana benziyor sevdiğim herkes. Başıma gelmedi böylesi bir kez. Zannettiklerim oldu, İnandıklarım, anlattıklarım vardı ve de anladıklarım. Aradım ararken bir anda bulduklarım oldu. Ama sen hiç yoktun. O güzel yüzü görmek için uyanıp gece yarısı, susuz kalmış dudakları aralanır hemen arası. Bana gülümser ya da bir şey de. Yaşıyorsak eğer, yaşıyorsak eğer, böyle yaşama gel şeye bedel. Senden başkası kimmiş neymiş bilmiyorum. Birileri zile basmış, yok ben duymuyorum. Fırtına çıkmış göğsümde, dinliyorum seni sevgilim. Büyük aşklar hep bitermiş ama korkmuyorum. Atlarıyla geldi ordu, ben gitmiyorum. Soruları sorunlara çarptım sana, bölmüyorum beni sevgilim. sevgilim, sevgilim. O güzel yüzü görmek için uyanıp gece yarısı, susuz kalmış dudakları aralanır hemen arası. Ve bana gülümser ya da bir şey de. Yaşıyorsak eğer, yaşıyorsak eğer, böyle yaşamak her şey bedel. Senden başkası kimmiş neymiş bilmiyorum. Birileri zile basmış, yok ben duymuyorum. Fırtına çıkmış göğsünde dinliyorum seni sevgilim. Büyük aşklar hep bitermiş ama korkmuyorum. Atlarıyla geldi ordu, ben gitmiyorum. Soruları sorunlara çarptım sana, bölmüyorum beni sevgilim. Sevgilim, sevgilim.
Sihirli Sözcükler. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlatay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, geleceği ve bilinmeyeni öğrenme merakı insanoğlunun doğasında var galiba. Hepimizin en belirgin özelliklerinden biri diye düşünüyorum değil mi? Çünkü bizim toplumumuzda da bu en yaygın şekilde ortaya çıkıyor. Fallar, yıldıznameler, hep böyle sihirli sözcükler duymaya ihtiyacımız vardır. Ne zamandan beri acaba?
Bildiğimiz kadarıyla çok çok eski. Milattan önce 6. yüzyıldan beri. Çünkü aslında bizim toplumumuzda da var. Belki daha çok doğuya yakıştırılıyor bu tür gizemli bilişler. Fakat bilinen en eski hali ilmi nücumun da dayandığı, yani yıldızlar ilmi, bugünkü astrolojiye karşılık gelebilir. Keldaniler. Keldaniler milattan önce 6. yüzyılda ilk defa yazılı olarak bu tarihi başlatmış olanlar. O Keldani kahinleri çok ünlü yıldız bilimci. Belki dinleyicilerimiz Keldanileri hatırlayamasa da, bilmiyorsa da Nemrut'u, yani onların hükümdarlarını bilebilir. Nemrutlar Keldani imparatorları, kralları diyebiliriz. Ve Nemrutların sarayları kahinleriyle çok ünlü. Öyle ki her Nemrut kendi iktidarını kendi kahinleriyle birlikte kuruyor. Biz Nemrut deyince bir tane var ve o da işte yaptığı bir bizde Nemrut Dağı'nın üzerindeki büyük saray ve tapınaklarla anıyoruz belki, ama Keldanilerin, yani Nemrutların asıl önemli, belki hala günümüze kadar bilinmesini sağlayan şey, kahinlerinin çok güçlü bir biçimde siyasete etkin olması. Bu Keldani kültürü giderek yayılmış. Osmanlı'ya kadar da var. Yani Osmanlı'da da müneccimler ve müneccim başları var sarayda. Yani bugün çok çocuksu ve hatta gayri ciddi bulduğumuz bir şey. O dönemde çok etkili biçimde kullanılmış. Nemrut'un büyü ve geleceği görme, olasılıkları görme, hatta işte büyüyle, sihirle onları etkileme gücü hayranlık uyandıran halk hikayeleriyle devam etmiş zaten.
Evet. Biraz aslında günümüze da geldiğimizde de görüyoruz ama hep çeşitlenerek gelmiş herhalde. Taşlar, sular, küller, ateşler, değil mi? Günümüzde işte İskambiller, kahveler,
o bizim en çok
fazla
bildiğimiz belki kahve falı da. Yani içer içmez
mutlaka kapatırız. Manili fallar bile var yani.
Dündü galiba ben bunu çalışırken birlikte çalıştığım arkadaşlardan biri internetten bakabildi, kahvemizi içtik ve o fazla bakabildi internetten bir web sayfasına gönderdi ve oradan aldı. Her neyse, yani sonuçta bu merak devam ettiği sürece aslında, evet, bizde içimizde devam ediyor. Fakat müneccimlerin yaptığı iş, yani Osmanlı saraylarında müneccimlik ve müneccim başlığı çok önemli bir iş. Çok ön planda değiller, hatta öyle ki protokolde yer almıyorlar, çoğu zaman en geride tutuluyorlar çünkü yaptıkları iş biraz tehlikeli bulunuyor. Eğer bu işi iyi yapabiliyorsanız da tehlikelisiniz. Yani geleceği tahmin edebiliyorsanız ve ona etki edebiliyorsanız, ki aslında İslam inancına göre çok tasvip edilmeyen bir durum. Ama buna rağmen var. Yani işini iyi yapan bir müneccim de çok tehlikeli kabul ediliyor. İyi yapmayanı da zaten gayri ciddi bulunuyor. Fakat devam ediyorlar bu işe. Bizde mesela Osmanlı'da bazı büyük seferlerin müneccim başlarının bir takım işte ebced hesabıyla ya da yıldıznameler, yani yıldızlara bakarak hayırlı saatleri, hayırlı günleri bildirdiği, telkin ettiği hatta biliniyor. Bu yüzden hayatını kaybeden müneccimler var. Telkin ettikleri tutmadığı için hayatını kaybeden 4. Evet. Murat zamanında müneccimler de var. Padişahın ölüm gününü tayin eden fakat bilen, fakat peşi sıra diğer kehanetleri tutmayınca hayatından olan pek çok insan da mevcut. Yani bayağı geçerli, adı sanı olan, eğitimi olan bir iş.
Bilmese de sıkıntılı aslında.
Evet, zorlu. Adı sanı olan bir iş gerçekten. Çünkü çok mesela Avrupa'da çok daha acımasız bir üslupla yürüyor bu iş. İşte kan veya beyin üzerinden fal bakmak gibi. Bizde daha işte belki biraz da Arap kültürünün etkisiyle remil çok güçlü. Remil atmak ve benzeri. Remil belki bilmeyenlerimiz olabilir. Çöl demek, rem, kum. Ve çölün üstünde bazı yazılar, çizgiler çekerek o çizgilerin birbirlerine karışmasını, yanında bir saf bir çocuk, genellikle 5-6 yaşlarında bir çocukla çöle gidiyor falcı. Çizgilerin birbirine karışmasını çocuğun da tepkilerini ölçerek yorumluyor. Yani o saflığa ihtiyaç duyuyorlar o yorumu yapabilmek için. Bir benzeri pullar ve paralarla I Ching Çin'de var. Yine benzer bir üslupla ve tamamen hükümdarlara tavsiye vermek için kullanılıyor. O alan güçlü. Bize gelince şaşırtıcı bulduğum, örneğin kıyafetnameler çok güçlü. Bizim el falı olarak bildiğimiz daha çok. El sadece bir parçası. Örneğin yüz, boy, omuz, beden, bedenin duruşu, ses örneğin. Sese göre karakter tahlili, birini bir yere görevlendirirken, vazifelendirirken ya da azli sırasında ondan korunmak için yapılabilecekler. Eş seçerken tabii başlı başına bir eş seçimi süresince hangisi daha hayırlıdır? Kendi eğiliminizin ötesinde var olan özelliklerinize göre nasıl birisi size uygundur? Ya da birine gönlünüzü kaptırdınız, o aslında göründüğü gibi midir? Ile ilgili olarak kıyafetname adı verilen ve kıyafet elbise değil, bizzat insanın ruhu, bedeni ruhunun giydiği kıyafettir sözünden yola çıkarak.
Alameti farika.
Evet, evet. Evet. Ve sürekli olarak bu alametler takip edilerek çeşitli yorumlar yapılıyor. Kültürümüzde çok bilinenleri var. Hemen söylemem gerekir. Belki en bilineni Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Marifetname adlı eserindeki kıyafetname bölümü. Yine Hamdullah Hamdi Bey'in 15. yüzyılda yazdığı, İbrahim Hakkı'nın 18. yüzyılda yazdığı bir eseri bu Marifetname. Ondan çok önce 15. yüzyılda yazılmış ve etkili olanı var. Bazı noktalarda hafif bir uyuşmazlıkları olsa da genel olarak uyuştuklarını söylememiz lazım.
Evet.
Zevkle hala takip edenleri de var bu kitapların.
Var. Şimdi karakter ve tarza ilişkin bilgilerin yolu aslında günümüzde kıyafetlere bakarak çok daha kolay herhalde, değil mi?
Zaten şu anda örneğin estetik müdahalelerle çok da doğru tahmin edilemeyebilir. Ama evet, söylediğiniz doğru. Gerçekten elbise anlamındaki kıyafete, evet, bakarak bulmak mümkün. Erzurumlu İbrahim Hakkı bütün bu eserini Aslında bir ayete, herkesin işi ve ameli şekline uygundur ayetine binaen gerçekleştirmiş, öyle ifade ediyor eserinde de. Ve diyor ki bazen Rabbin seni öyle yaratmıştır ki sen o eksiklerinle tekamül edesin. Yani bunu sadece bir fal olarak vermemiş İbrahim Hakkı. Aynı zamanda İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir tekamül yolu, yani seyir dedikleri o tasavvufi yol üzerinde de insanın kendini ve yakınındakileri tanıması, gerekiyorsa yakınındakilere ulaşabilmek için bunları kullanması, gerekiyorsa sakınmak için kullanması için öğütlemiş.
Evet.
Hemen belki birkaç örnek vermek mümkün olabilir. En söylenen, yani elden de yola çıkarak belki söylenecek şey, ellerin şekillerine ilişkin yorumlar var. Çok el ayasının çok geniş olması, güç kuvvet ve güç kullanmaya meyilli olmak, sert mizaca karşılık geliyor. El ayasının küçük, parmakların uzun olması bizim de tahmin edebileceğimiz gibi incelikli marifetlere karşılık
şimdi
geliyor.
Ama tabii neye göre, değil mi? Şimdi uzun boyludur, iri yarıdır, avcı da ona göredir.
Zaten ona göre bir tipoloji bu. Aslında bugün de hala var tipoloji. Evet. Örneğin biz artık hani modern zamanlarda eş seçmek vesaire, işe eleman seçmek için kullanmıyoruz ama örneğin mankenler, yüz mankenleri, el ayak mankenleri, örneğin görsel olarak çalışan işte televizyonculukta yer alan insanların duruşları, karşıda bırakacakları izlenimleri güçlendirmek adına bilinmesi gereken şeyler var. Örneğin alnı çok dar insanları, Marifetname de söylüyor zaten, alnı çok dar insanları dinleyemezsin. Yani sözleri karşı tarafa tesir etmez gibi ifadeler var. Bugün de yakın zamana baktığınızda işte yüz mankenlerinin alınlarını geniş tutmaya çalıştıkları, işte ana haber spikerlerinin de yüzlerinde belli bir oranın yer alması gerektiği, güven etmek üzerine. Benzer bir şey saç için var. Çok kıvırcık saçın saflığa, ama bu şey temizlik anlamında saflık değil de çok akıllı olmamaya, tabi olmaya ve tam olarak kullandıkları kelimeyi tercüme edersek güdüllenmeye müsait olduğuna dair bir ifade var. Diyor ki kıvırcık saçlı insanı er gibi kullan, yani ona bir şey yapmasını söyle, yaptırabilirsin. Ama dalgalı saç ve kalın telli saç isyankardır ve inatçıdır. Ona söylediğini yaptıramazsın. Onu daha başka yerlerde talebe gibi gördüğü için ama başka yerde eğitmelisin
saça
diyor.
Saça şekil vermeye çalıştığınızda da öyle değil midir zaten? O incesi daha kolay şekil alır, öbürü daha zor şekil alır.
Zaten belki de buralardan yola çıkarak da bazı şeyler öğrenilmiş. Yine ten rengi ve göz rengine ilişkin söylenen şeyler var. Ben hatta bu sabah bakarken İbrahim Hakkı Hazretleri ile tanışsam benim için ne düşünürdü diye de düşünmedim değil. Göz renginde hemen şöyle söyleyelim. Mavi gözü pek güvenilir bulmuyor. Kadında zaten kadınlar o yüzyıllar, yani 15. yüzyıl ya da
ama mavinin tonundan tonuna da fark olsa gerek diye düşünüyorum.
Yani genelde bizim işte renkli göz dediğimiz, sanki kahverengi renk değilmiş gibi ama renkli göz diye ifade ettiğimiz gözleri pek güvenilir bulmuyorlar. Yeşilleri cengaver olsa gerek demiş 15. yüzyılda bir yazar. Ela göz, bu hareli gözler. Mücadeleye yatkın bulunmuşlar örneğin. Mavi gözler, özellikle gök rengi denilen göz rengi pek ahlaklı bulunmamış, ilkesiz, yani kolaylıkla şaşabilir gibi ifadeler var. Kahverengi göz çok övülmüş, siyah koyu renk göz övülmüş, hatta onlara zekilik uygun görülmüş. Mavi gözlüler zeki bile olsalar biraz keskin görülüyorlar, çok hayra hizmet etmez gibi kabul ediliyorlar, hatta daha da ileri. Ama koyu renk gözlüler hayırlı kabul ediliyorlar.
Evet, ama artık şimdi renkli lenslerle bunların hepsi değişebilir tabii.
Örneğin burunla ilgili olan var. O bugün için artık bakılarak tahmin edilebilir düzeyde değil. Burnun ağza yakınlığı, özellikle erkeklerde işte şehvete düşkünlük, güvenilmez. Hatta hanımlara diyorlar ki öylelerinden uzak durun. Burnun çok küçük olması kolay ikna edilebilir. Burnun çok geniş kanatlı olması, hırslı olmaya, burnun yan kanatlarının, iki yan kanadının dar olması, kıskançlığa, hasisliğe, kindarlığa karşılık geliyor kıyafetnamede ve bunlardan çekinilmeyi öneriyor.
Peki bu konuda yazılmış kitaplar var mı?
Günümüz için yakın zamanda mı? En yakınları şu anda da var tabii, tekrar baskıları da var. Beni şaşırtan işte Halit Ziya Uşaklıgil'in ilmi simasıydı. Onun dışında yakın zamanda hemen söyleyelim, el falı üzerine yazılmış epeyce bir var. Ben de bakarak söyleyeceğim şimdi size. 1915'te ilk defa ortaya çıkmış ve ondan sonra tekrar baskıları yapılmış epeyce bir el falı ve yüz falı hala piyasada mevcut ama en çok internette var söylemek gerek.
Çok teşekkür ediyoruz. Rica bugün ederim. De bu bilgilerle bizi aydınlattığınız için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Bugün de sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin. Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Sevgili Cihan Aktepe yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine başkente bekliyoruz sizleri. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.